Ayrım 14, Stalingrad siperlerinde, Viktor Nekrasov, sayfa 202. 11. Yamaçtaki siperlere Almanlar yerleşmiş. Karnauhov, kepini kaybetmiş, karanlıkta ayaklar altında aranıp duruyor. Güzel bir kumaştı, tüm savaş boyu kullandımdı. Yazık. Gülüyor. Yoldaş kombat, tepeyi aldık. Aldık Karnauhov, aldık. Ona sarılıp öpmek geliyor içimden. Doğu sararmaya başladı. Ortalık bir saat kadar sonra aydınlanır. Mehtap yükselecek. Komuta yerine birini gönderin. Telefon tellerini çeksin. Gönderdim bile, yarım saat sonra binbaşı ile konuşabiliriz. Adamlarını kontrol ettin mi? Ettim. Şimdilik 10 saydım. 4 kişi henüz yok. Makineciler burada. Hafifleri yerleştirdim. Ağırı işte tam şuraya kuracağım. İkincisini de. Hayır hayır. İkincisini daha sağa, görüyor musun? Şuraya. Gidip bakayım. Beraber gidelim. Siper boyunca birlikte yürüdük. Eğilip makineli yuvaları var mı diye bakıyoruz. Her belirtiden Almanların savunmasının çember biçiminde çepeçevre olduğu anlaşılıyor. Şu anda Almanlardan hiç ses çıkmıyor. Sağda ve solda 1. ve 3. tabur bölgelerinden ateş sesleri duyuluyor. Gözlerimiz artık karanlığa alıştı. Şekilleri ayırt edebiliyoruz. 2 kez Alman cesetlerine rastladık. Kızıl Oktober'un ardında bir şeyler yanıyor. Sedenski nerede? Buradayım. Önce sesi geliyor, sonra kendisi ortaya çıkıyor. Hemen kumanda merkezine koş. Harlamov'a söyle, adamlarını eski siperlerden çekip bizim sağ cenahımıza birleşsin. Yolu iyice ezberle. Söylediğim yer şu çalılıkların hemen bitim noktası. Doğru mu Karnauhov? Evet, ileride kimse yok. Anladın mı Sedenski? Hadi var gücünle koş. Sedenski kayboldu. Biz makineliği yerleştirip döndük. Karanlıkta biri seslendi. Kombat, siz misiniz? Evet, ne var? Çok güzel bir barınak buldum. Gidip bakalım. Böylesini görmemişsinizdir. Bu çumağın sesi. Sen burada ne arıyorsun? Sizin aradığınızı. Hani paydos etmeye kararlıydın? Bu durumda kararın önemi yok. Çumak birden durdu, çarpıştık. Neden durdun? Bakın kombat, siz... Ne, söyle. Ben sizin şair olduğunuzu, şiircikler yazdığınızı sanıyordum. Oysa... Peki, peki. Hadi bizi götür bakalım. İçeri doğru yürüdük. Hafif bir rüzgar esiyor. Açık başlarda saçları uçurup gömleğin yakasından içeri süzülüyor. Başım hafifçe dönüyor. Bedenimde bir hafiflik duyuyorum. İnsan baharda ilk kez kent dışı gezmeye çıktığında böyle olur. Hava çarpar insanı. Temiz havayı ciğerlerinize çektiniz mi, oksijen sizi sarhoş eder. Şeytan alsın. Her şeye karşın tepeyi aldık işte. Çok da zor olmadı aslında sanırım. Almanlar tepeyi bırakıp Kızıl Oktober'a yerleştiler. Onları iyi tanıyorum. Bu durumu kolay kabul etmeyeceklerdir. 45'likleri bir getirebilsek, Harlamov şimdi gelip emirleri yağdırmaya başlayacaktır. Bağlantı erlerinin amiri de onun yanında. İkisi birden durumun hiç de o denli kötü olmadığını söyleyeceklerdir. Sinisi'nin kürekleri hala bende. Askerin sabaha kadar mevziye yerleşmesi gerek. Hemen ardından da mayın döşeyeceğiz. Mehtap çıktı. İlk anda rengi sarı. O nedenle de daha iyi aydınlatmıyor. Çevre tümüyle sessiz. Biraz önce burada kanlı bir çarpışmanın olduğu gerçek mi? Sığınağa girip oturduk. Derin kazılmış. Üzerinde de yarım metre kadar toprak var. Duvarlar tahta ve üzerleri muşambaya benzer kağıtla kaplı. Yeşil örtülü bir masanın üzerinde yelpaze biçimi açılmış iskambiller duruyor. Yanan mum, mürekkep hokkası ve siyah kalpaklı bir cüce biblosu var. Duvarın üstünde sırtında pelerini ile Führer'in resmi asılı. Masada bir de yeşil abajurlu yanmayan lamba var. Sardalya kutuları ve yatağın üzerine atılmış deri eldivenler. Çumak kendisini ev sahibi yerine koyuyor ve markalı bardaklara konyak dolduruyor. Führer bizim midelerimizi düşünmüş. Belası için içelim. Konyak güçlü, nefis, soluk kesiyor. Eliniz bayağı ağırmış teğmenim, hiç sanmıyordum. Neyli? Altın ışıltılı gözleri parlıyor. Şu sigara tuttuğunuz el. Hiçbir şey anlayamıyorum. Benimse sol omuzum hala sanki benim değil. Sen hangi sol omuzundan söz ediyorsun? Aa, anımsamıyor musun yoksa? Başını geriye atıp kıkır kıkır gülüyor. Bana otomatiğinizle vuruşunuzu gerçekten anımsamıyor musunuz? Var gücünüzle sol küreğimin üstüne. Dur dur, ne zaman oldu bu? Yarım saat önce siperde. Beni Alman sandınız ve nasıl da vurdunuz. Gözlerimden şimşekler çaktı. Öfkeyle size karşılık vermek istedim ama o sırada karşıdan gerçek bir Alman çıktı. Ben de ona indirdim. Karanlıkta birine vurduğumu anımsadım ama kime olduğunu bilmiyordum. Böyle bir vuruş için bir saat bile acımam. Çumak cebinden bir saat çıkardı. Gerçek bir tavanvaç taşlı. Böyle bir vuruş için bir saate bile acımam. Çumak cebinden bir saat çıkardı. Gerçek bir tavanvaç taşlı. İkimiz de gülüyoruz. Birden barınağı muhabere yerleri doldurdu. Sandıklar, katuşalar içeri taşındı. Lokomotif gibi soluk alıyorlar. Buraya zorlukla ulaştık. Az kalsın Fritzlere konuk oluyorduk. Hangi Fritzlerden söz ediyorsunuz? Sarı saçlı, mavi gözlü, bağlantı muhabere yeri, telefon cihazını ve irtibat parçalarını sırtından indirirken yanıt verdi. Düzlükte hamam böcekleri gibi dolaşıyorlar. Hangi düzlükte? Ön hattımızda. Daha önce asıl muhabere hattının geçtiği yerde. Çumağın gözleri kısılıp küçülüyor. Sen yalnız mısın? Diye sordum. Yoksa arkadaşların da burada mı? Arkadaşlarım burada işleri yoktu. Ben yalnız başıma da. Otomatiği kaptığı gibi üstünü bile giymeden fırlıyor. Acaba aramızı mı kestiler? Telefoncular kapıdan kablo çekiyorlar. Fritzlerin düzlükte olduğu gerçek mi? Açık renkli er hemen karşılık veriyor. Gerçeğin ta kendisi. 5-6 kişi emekliyorlardı. Hatta biz onlara ateş ettik. Acaba bizimkiler bir başka savunma hattı mı oluşturdular? Hangi bizimkiler? Bizimkiler biz buraya gelirken hala siperlerde oturuyorlardı. Boğazı bağlı takım komutanına yolda rastladık. Karargah amirini arıyordu. Bana çabuk taburu bağla. Açık renk saçlı er kulaklıklarını taktı. Jüpiter, Jüpiter, Mars konuşuyor. Beni duyuyor musun? Hareketsiz beyaz kirpikli bakışlarından yanıt alamadığını anlıyorum. Sessizlik. Yok, irtibatı kesmişler. Löşka bir çık bak bakalım. Kafasında koca bir kep olan mırıldanıyor ama kalkıp çıkıyor. Kestikleri gerçek. Telefoncu kulaklığın gerisindeki sigarasını alıp yakıyor. Çumak geldi. Doğru kombat. Çember. Sarıldık demek. Sarıldık. Bu yamaçtaki siperlere Almanlar yerleşmiş. Çok mu? Kim bilir belli değil. Her yerden ateş ediyorlar. Peki Karnavov nerede? Makineliği taşıyor. Şimdi gelecek. Çumak yeşil sigara paketini çıkarıp uzattı. Yakın ganimet. Yakıyoruz. Evet Çumak. Başımız dertte ha. Söyleyecek başka bir şey yok. Yandık. Çumak gülüyor. Ama ziyanı yok be kombat. Kurtuluruz. Ha benim çocuklar burada. Beni yalnız bırakmamışlar. Erzakımız bol. Termoslarda sıcak yiyecek bile var. Başka ne isteriz? Karnavov geldi. O da çepeçevre savunma oluşturmuş. İki de Alman makinelisi bulmuş. Bol bomba da var. El sürülmemiş iki sandık. Her kovuk cephane dolu. Tek kötü şey buradan onlara ateş edemeyiz. Çok dik. Kaç adamın var? 12 piyade. 2 ağır, 2 hafif makineli. 2 de Alman eder. 6. Çumak. Benim çocuklardan da 3 say. 3. Hayır, 2 de telefoncu. Fena sayılmaz. Hepsi 26 diyorum. Karnahov akıldan hesaplıyor. Hayır, 22. Hafif makinecileri saymayın. Onlar zaten 12'nin içinde. Vadiden sürekli ateş sesi geliyor. Bazen yavaşlıyor, bazen artıyor. Anlaşılan karşıdan bizimkiler ateş ediyor. Almanlar da cevap veriyor. Işıklı mermiler düzlüğün bir yanından öte yana kayıyor. Almanlar bulundukları yerden bize ateş edemiyorlar. Onların durumu da bizimki gibi pek parlak değil. Birden soldan bir yerden ateş geldi. Almanlar bizi sarmayı sürdürüyor, toparlanıyorlar. Roket atmıyorlar. Ön hatların nerede olduğunu anlamak zor. Atış noktalarını denetlemeye çıktım. 12. Komutan fiili savaşta değil, yönetimde olmalı. Her şey aptalca oldu. Benim atağa katılmamam gerekirdi. Komutan atakta değil, yönetimde olacak. İşte şimdi ne oldu? Birinci tabura güveniyordum. Sinis sinile sözleşmiştik. Kırmızı roket atılınca tüm silahlar ateş edecek, tam bir gösteri yapılacaktı. Galiba onlar ateş ettiler ama Harlamoğlu muhabere amiri gecikti. Dişlek yüzbaşı cenahları sorarken sanırım içine doğmuştu. Şimdi kim bilir nasıl kızıyordur. Kim bilir belki de bayram ediyordur. Bence o tip insanlardan o. Kesinlikle şimdi her yere telefon edip ben onu uyarmıştım, beni dinlemedi. Hatta kovdu bile. İşte şimdi yaptığı işe bakın diyordur. Bizimkilere ulaşmak için belki çemberi yarabiliriz ama sonuç ne? Aldığımız tepeyi bir kez daha kaybedersek artık hiç alamayız. Böyle durmak da aptallığın ta kendisi. Üçüncü taburun harekete geçerek köprüyü kesmesi ve bizimle birleşmesi için tam zamanı. Mühimmat iki gün yeter. Karşı taarruzu püskürtmek için sürekli ateş etsek bile cephanemiz var. Makinelilerimiz dün tüm gün ekonomi olsun diye susmuşlardı. Bombalar da var. Sadece adamımız az. Bizi bir de Alman roketleri rahatsız edecek. Almanlar saat 4'te saldırıya geçtiler. Bu ilk salvoyu kolayca püskürttük. Siperlere bile ulaşamadılar. İki yerde siperlerimiz Almanlarınkiyle birleşiyor. İki uç su rezervuarına kadar uzanıyor. Derinlikleri insan boyu. Birkaç yerden kapatılması emrini verdim. Yine ihmal. Yanımıza kürek almamışız. Ganimet olarak elimize 3 sağlamı geçmiş, onu kullanıyoruz. Tam kapatma işini bitirmiştik ki havan atışı başladı. Önce 1, sonra 2. Akşama doğru 3 batarya atışa geçti. Roketler birbirine ardına patlıyor. Tam Alman metodu. Gözleme cihazlarını dışarıda bırakıp hepimiz sığınakta oturuyoruz. İki kişi saf dışı kaldı. Birinin ayağı kırıldı, öteki gözünden vuruldu. Elimizdeki olanaklarla sardık. Öğleden sonra yine saldırıya geçtiler. Arda arda 3 defa. 2 bölükten az değiller. Makineli ateşinden korkmuyorum. Elimizdekilerle onlara karşı koyabiliriz. Eğer tanklar gelirse işte o zaman fena. Halimiz duman olur. Rezervuar tarafında arazi tepsi gibi düz. Elimizde sadece 2 tank savar tüfeği var. Belki bizimkiler akıl eder de karşı kıyıya bir 45'lik koyarlar. Saat 3'te karşı kıyıdan uzak atışlı topçumuz ateşe başladı. 1 saat kadar ateş ettiler. Bu aradan yararlanıp karnımızı doyurduk. Mermiler ön hattımızın 100 metre kadar ilerisinde patlıyor. Bir kısmı çok yakınımıza düşüyor, bazı parçalar bize kadar ulaşıyor. Almanlar 2 saat kadar bizi rahatsız etmediler. Akşam bastırırken 2 atak daha ardından bizim topçu ateşi ve son. Sessizlik sürüyor. Roketler yükseliyor. 13. Valea çıka geldi. Çumak, yatağa uzanmış hasta bakıcı Musya diye birinden söz ediyor. Karnahukov ile ben silahlarımızı temizliyoruz. Yeşil abajurlu lamba insana huzur verici biçimde yanıyor. Çumak sigarasını tüttürürken soruyor. Kuybişev'de düzenin ne olduğunu biliyor musun? Kapı kapalı, nöbetçi var. Hapishane gibi bir şey. Sadece avluda gezin. Avlu dediğim de her yanı duvarlarla çevrili. Ortası asfalt, kanepeler var. Dondurma satılıyor. İşte bu avluda dolaş dur. Hemşireleri eleştir. Hemşireler kıyak karılara. Yalnız amirlerinden çok korkuyorlar. Kanepede yanınıza gelir ya da yatağınızın kenarına otururlar. İşte o kadar. Başka bir şey yok. Asla olamaz. İşte o kadar. Yatarken aklıma hiçbir şey gelmezdi ama dolaşmaya başladığımda baktım canlanıyorum. Kanım kaynamaya başlıyor ama yararı yok. Olmaz yoldaş, hastaya izin yok. İstirahat etmeli, güçlenmelisiniz. Söyleyecek söz yok. Yat dinlen. Gece sinemaya git. Hepsi eski filmler. Alexander Nevsky, Poyarski, Kahraman Kız. Paçavra gibiler üstelik. Durmadan kopuyorlardı. Ve de bol alçı kokusu. Karnahov dudak ucu ile gülüyor. Uzatma uzatma. Musi diye bir kadından söz ediyordun. Dur bekle, sıra Musi'ye de gelecek. Bekle. Beğenmiyorsan dinleme. Sen git makinelerini denetle. Ben Teğmen'e anlatacağım. Teğmen hiç hastanede bulunmamış. Öğrenmesi gerekli. Bir sigara daha aldı. Bu sigaralar hafif, insanı doyurmuyor. Gösterişli bir biçimde bana dönerek öyküsünü anlatmayı sürdürdü. El alçıda, sol dirsek kemiği parçalanmış, gece zor uyuyorsun. Kolunu nereye koyacaksın? İyi ki dirseğin altından kırılmış. Daha yukarıdan ya da kürek kemiği kırılanların durumu çok daha kötü. Kol alçılı ve bir dayanağın üzerinde. Hastanede bu dayanaklara uçak diyorlar. Yaralılar yürürken kolları yarım metre ileride gidiyor. İkinci yaram ise tam kıçımda. Ha bak, parça hala orada duruyor ama artık hiçbir şey hissetmiyorum. Ancak o sıralarda helaya gitmem bir olaydı. Musya'dan da sıkılıyorum. O bir kadın değil, afet canım. Örgülü saçları ta buraya kadar. Üstündeki giysi de gergin mi gergin, anlarsın. Yatağıma oturur, bana kaşıkla yemeğimi yedirir. Bense diken üstündeyim. Sonra pencereden çıkmaya başladık. En güzel de banyo penceresinden kaçılırdı. Yükseklik 2 metre. Radyatörün üzerine çıkıyorsun, pencere çenine geliyor. Hastanede benimle birlikte bir de yüzbaşı yatıyordu. Kültürlü çocuk, senin gibi. Savaştan önce bir fabrika kompleksinde mühendismiş. Onunla kaynaşmıştık. Üzerimizde yalnızca don ve hastane sabahlıkları var. Köşeyi dönünce tanıdık bir ev var. Orada üstümüzü değiştirir, doğru kente. Yüzbaşı karnından yaralanmıştı ama oldukça iyileşmiş durumdaydı. İlk o çıkar, sonra beni alçılı kolumdan çekerdi. Böyle tüyerdik işte. Anlayınca pencereyi çivilediler. O zaman da su borusundan kaçmaya başladık. Tek bacaklı bir yaralı vardı. Değnekleri eline alıp Maymun gibi kayardı borudan. Ancak sopaları sıvaları döküyordu. Millet her şeye çare bulur. İstersen toprağın altına soksunlar, oradan havaya fırlar. Karnahov gülüyor. Bakü'de de bizimkiler sinemadan uçarlardı. Pencereden tak tak tak, sinema bittiğinde sadece sedi ile getirilenler kalırdı. Sinemadan tüymek değiş mi? Çumak dönmeden yanıt veriyor. Biz 6. kattaki odadan ip merdiven yapıp kaçtık. Merdiveni 2 hafta kullandık. Pencerenin altında kalın bir ağaç vardı, inerken kimse görmüyordu. Sonra bir takım kodamanlar gelecek diye pencereleri silmeye başladılar da merdiven ortaya çıktı. Hepimizi idarede sorguya çektiler. Ne yararı oldu? Ertesi gün bir başka yerden tüymeye başladık. Kalasların arasında farelerin kemirme sesleri, yukarıdan ise havanların patlayış sesi geliyor. Yandaki sığınakta yaralılar var. Durmadan su istiyorlar. Suyumuz ise az. 20 kişiye 2 Alman termosu. Gündüz 7 saldırı püskürttük. 4 ölü, 4 yaralı verdik. Bir makineli yitirdik. Tabancamı yağlayıp kılıfına yerleştirdikten sonra yatağa uzandım. Çumak, ne o Teğmen, uyuyacak mısın diye soruyor. Yo, sadece uzanacağım. Ne, yoksa dinlenmekten usandın mı? Hayır hayır, sen devam et, dinliyorum. Ve o öyküsünü anlatıyor. Hemşirenin tavlanışını banlandırıyor. Karnavuğun yağlı parmakları tabancasını karıştırıyor. Onu izliyorum. Becerikli. Bir iki saat önce saldırıları püskürttüğümüzde, ölü ve yaralılarımızı dar siperlerden sürükleyerek topladığımızda herkesten uzak, ada gibi kopuk bir toprak parçası için çarpıştığımıza inanamıyorum. Laf olarak Çumağa sordum. Her şeye rağmen hastanede olmak güzel değil mi? Güzel. Yani buradan iyi. Sorulur mu? Paşalar gibi yiyip içiyorsun. Arkadaşlarını özlemiyor muydun? Hangi arkadaşları? Alaydakileri. Tabii özledim. O nedenle de bir ay önce kendi isteğimle taburcu oldum. Karnahov, hani hastane iyiydi. Yiyip içip yatıyordun ya. Gülüyor. Sen ne sırıtıyorsun öyle? Sanki bilmiyormuş gibi bir de sorar. Baksana bir şey söyleyeyim. Bizim bulunmadığımız yer güzeldir. Burada mısın? Hastaneyi özlersin. Temiz çarşaflar, rahat yatak, istediğin kadar uyku. Hastanede misin? Ne yapacağını bilemez sıkılırsın. Ön hatlar, oradakiler seni çeker. Karnao, ganimet Walter tabancasını toplayıp kılıfına soktu. Çumak, sen kaç kez hastanede yattın? 3. Ya sen? 2. Karnao yine gülüyor. İnsan geri dönerken bir tuhaf oluyor cepheye, değil mi? Yeniden bu hayata alışman gerekiyor. Orada hastanelerinden dönmek neyse ne. Orada zaten çok kalmıyorsun, cephe gerisindesin. Ben Kuybişev'den geliyordum. Doğrusunu söylemek gerekirse utanıyordum. Pat diye bir ses duysam çömeliyordum. Karnahov'la Çumak birlikte gülüyorlar. Karnahov yağlı ellerini pantolonuna silerken, garip bir duygu Teğmen diyor. Siperde otururken buradan daha sakin, daha huzurlu bir yer olduğunu düşünemiyorsun. Sanıyorsun ki sizin tabur kumanda merkezi çok ama çok uzaklarda kaldı. Alay ve tümen ise erler kıyının öte yanındakilere cephe gerisi diyor. Çumak konuşmadan duramadığı için hemen onun sözünü kesiyor. Sen ön hattın yüzlerce kilometre gerisinde olup da göğüslerine vurup biz cephedekiler diyenleri görmedin mi? Bizim yattığımız hastanede biri vardı. Birden susup bakışlarını kapıya çevirdi. Aman tanrım, Valea. Valea kapıda duruyor. Sırtında benim topuklarına kadar uzanan kaputum. Şaşkın bakıyor. Buraya nereden geldin Valea? Oradan, bizimkilerin bulunduğu yerden. Beceriksizce selam veriyor. Zaten hiçbir zaman beceremedi. Sırtından çantasını indiriyor. Size haşlanmış et ve kaputunuzu getirdim. Sen çıldırmışsın Valea. Neden çıldırmış olayım? Sapasağlamım. İşte size bir de not getirdim. Kimden? Harlamov. Karargah amiri verdi. Seni o mu gönderdi? Hayır, ben kendim geldim. Valea çantasından konserve kutuları, 2 tane de somun çıkardı. Ben çantamı yerleştiriyordum. O alay karargahındakiler sizinle irtibat kurulması konusunda konuşuyordu. Ben de sizin yanınıza gitmeye hazırlandığımı söyledim. Hemen bir şeyler karalamaya başladı. Sonra da bu notu verdi. Her asker gibi kağıt ve mektuplarla dolu cebinden 4'e katlanmış bir kağıt çıkardı. 5, 10, 42, 13. 12, 15, K, nokta M, E, Uragan. Yoldaş Teğmen, verilen emre dayanarak size bildiririm ki Bugün dörtte sizin sağ kanadınızla birleşme ve düzlüğe sızmış düşman grubunun yerinden koparıp yok etmek üzere saldırıya geçeceğiz. 7 kişilik yardım aldığımı bildiririm. Fırtınadan yerinize bir başka kumandan gönderileceğini bildirdiler. Kendisini daha görmedik. Sizin durumunuz ne? Merkezde yoldaş Teğmen. Sabah yüzbaşı Abrasimov birkaç kişiyle birlikte geldi. Dayanın yoldaş Teğmen. Yardıma geliyoruz. Teğmen Harlamov. İmza. İmza sanki bakan imzası. Yatıp uzamış barok stilini andıran ve çevresinde kuş sürülerine benzeyen noktacıklar var. Notu yırttım ve yaktım. Çemberi aşacak kişiyle bu notu göndermek de nereden aklına geldi? Yapılır mı hiç? Hem de saldırının adedini saatini bildirerek. Ah Harlamov ah. Aslında hiç fena insan değil. Hatta çalışkan ama sadece... Neyse. Valeya konserveyi ucunda bir tekerlek kısmı bulunan Alman açacağı ile açtı ama kullanmayı beceremediğinden bir hayli zorlandı. Gerçi yemek için bizim aç olup olmadığımızı da sormadı ya. Ben de sormadım. Sesimin uygunsuz bir biçimde çıkacağından kaygı duydum. Soruları ötekiler soruyor ve meraklarını gidermeye çalışıyorlardı. Bana yolda yalnızca kaput engel oluyordu. Boyuma göre değildi. Yoksa başka bir şey yok. Solda Almanların bir kopuk noktası var. Gündüz iyice inceledim. Gece de eti ısıtayım mı Teğmen yoldaş? Hayır hayır gerekmez. Isıtacak yer yok zaten. Çumak gülüyor. Pirmüzü de getireydin bari. Akıl edemedin mi? Valeya yanıt vermeden kaputun cebinden Alman malı bir ispirto lambası ve küp şekerleri andıran kuru ispirtolar çıkarıp sessiz ama son derece ciddi bir tavırla masanın üstüne koydu. Gerek yok Valeya. Böyle de yeriz. Dördümüz son derece iştahla kutuyu boşalttık. Et harika bir şey. Yine de. 14. ayrımın sonu. Sayfa 215.